Ayrım 22.
Victoria dönemi devlet adamları, hatta Mr. Gladstone bile kraliçenin hiçbir zaman başbakansız bırakılmamasını sağlamayı kraliçeye karşı bir görev saymışlardır. Yetkili uruna itaat görevi hala birçokları tarafından hükümdara karşı bir görev sayılmaktadır. Bu, çürümekte olan bir duygudur. Ama bu duygu çürüdükçe hükümet de istikrarından bir şeyler yitirir ve sağ ya da sol kanat diktatörlüğü daha çok olanak kazanır. Bechet'in İngiliz Anayasası gerçekten de hala okunmaya değer bir kitaptır. Monarşinin tartışmasına şöyle başlar. Kraliçenin vakur bir sıfat içinde yararı sınırsızdır. O olmasa İngiltere, bugünkü İngiliz hükümeti hiçbir şey yapamaz, göçer giderdi. Kraliçenin Windsor sırtlarında dolaştığı, Gal Prensi'nin de derbi at yarışlarına gittiği konusunda çıkan yazıları okuyan pek çok kimse, ufak şeyler üzerinde fazlaca durulduğunu, bunlara gerektiğinden çok önem verildiğini düşünmüşlerdir. Ne var ki böyle düşünenler yanılmışlardır. Malikanesine çekilmiş bir dulun ve işi gücü olmayan bir delikanlının nasıl bu derece önem taşıyabileceğini izlemek de ayrıca hoş bir şey. Monarşiyi güçlü bir hükümet yapan en güzel neden, onun anlaşılabilir bir hükümet oluşudur. İnsanlar dünyanın herhangi bir yerinde birbirlerini anlayamadıkları halde insan yığınları bir hükümeti anlıyor. Genellikle insanları kendi imgelemlerinin yönettiği söylenir. Onları imgelemlerinin zayıflığının yönettiği söylense daha doğru olurdu. Bu görüş hem doğru hem de önemlidir. Monarşi toplumsal kohezyonu kolaylaştırır. Bunun da iki nedeni vardır. Önce bireye bağlılık duymak, soyut bir kavrama bağlılık duymaktan daha kolaydır. İkinci olarak da krallık uzun tarihi içinde hiçbir yeni kurumun elde edemeyeceği ölçüde saygı toplamıştır. Geleneksel monarşilerin kaldırıldığı yerlerde kısa ya da uzun bir süre sonra kaldırılan monarşinin yerini genellikle başka biçimde bir tek adam yönetimi alır. Yunanistan'da tiranlık, Roma'da imparatorluk, İngiltere'de Cromwell, Fransa'da Napolyonlar ve günümüzde Stalin ile Hitler. Bu gibi adamlar eskiden krallığa yöneltilen duyguların bir bölümünü kanıtlarlar. Rusya'daki yargılamalarda suçlananların itiraflarında en eski ve geleneksel mutlakiyet idarelerine yakışacak bir boyun eğiş töresini kabul edişlerini görmek insana gülünç geliyor. Bununla birlikte yeni bir diktatör son derece olağanüstü bir insan olmadıkça kalıtsal monarşilerin geçmişte sağladıkları dinsel saygının aynını kolay kolay uyandıramaz. Krallıkta dinsel öge, gördüğümüz gibi çoğunlukla iktidara karışacak kadar ileri götürülmüştür. Ama o zamanlar bile dinsel öge, kralın simgesi olduğu toplumsal sistemin istikrarına yardım etmiştir. Birçok yarı uygar ülkelerde, Japonya'da, İngiltere'de bu böyle olmuştur. Kralın hata yapamayacağı ilkesi, İngiltere'de kralı iktidarından yoksun bırakmak için bir silah olarak kullanılmış ama bu durum kralın bakanlarına, kral olmadığı takdirde sahip bulunabilecekleri iktidardan daha fazlasını kazandırmıştır. Geleneksel bir monarşinin bulunduğu her yerde, hükümete karşı başkaldırma, krala karşı işlenmiş bir suçtur ve sofular tarafından bir günah, Tanrı'ya karşı saygısızlık sayılır. Bundan dolayı krallık kurumu genel anlamda statiko, bu statiko her ne olursa olsun lehinde işleyen bir güçtür. Tarih içinde bu kurumun en yararlı işlevi, toplumsal kohezyon için elverişli, geniş çapta yaygın bir duygu yaratması olmuştur. İnsanlar yaratılışları itibariyle sürü halinde yaşamaya son derece az eğilimli yaratıklar olduğundan, anarşi sürekli bir tehlikedir. Ve bunu önlemekte krallıklar çok büyük işler başarmışlardır. Ne var ki krallığın bu yararlılığına karşı, onun eskiden kalma kötülükleri sürdürmek ve istenilen değişmeye karşı çıkan güçleri arttırmak gibi yararsızlıklarını da ortaya koymamız gerekir. Monarşinin bugün yeryüzünün büyük bir bölümünde ortadan kalkmış olmasının belli başlı nedeni de işte onun bu yararsızlıklarıdır. Papazların iktidarı ile töre arasındaki ilişki, herhangi başka bir biçimdeki iktidarla töre arasındaki ilişkiye oranla çok daha açıktır. Hristiyan ülkelerde erdem, Tanrı iradesine itaatten ibarettir. Tanrı iradesinin neyi emrettiğini bilenler de papazlardır. İnsandan çok Tanrı'ya itaat etmemiz gerektiği kuralı gördüğümüz üzere devrimci olabilir. İki ayrı koşullar grubu içinde bu böyledir. Birincisi, devlet kiliseye muhalif olduğu zaman, ikincisi de Tanrı'nın her bireyin vicdanına aracısız doğrudan doğruya seslendiği görüşü kabul olunduğu zaman. Devletin kiliseye muhalif oluşu durumunu Konstantin'den önceki dönemde Tanrı'nın birey vicdanına doğrudan doğruya seslendiği görüşünün savunuluşunu da Anabaptistler ve bağımsızlar arasında görüyoruz. Ama devrimci olmayan dönemlerde yerleşmiş geleneksel bir kilisenin bulunduğu yerlerde pozitif töre kiliseyi Tanrı ve birey vicdanı arasında bir aracı sayar. Kilise böyle sayıldığı sürece iktidarı çok büyüktür ve kiliseye karşı başkaldırma herhangi başka bir kuruma karşı başkaldırmadan daha kötü tutulur. Kilise de kendine göre güçlüklerle karşı karşıyadır. Zira kilise iktidarını çok göze batacak biçimde kullanırsa insanlar onun Tanrı iradesini doğru yorumladığından kuşkuya düşebilir. Bu kuşku genelleştiği zamanda tıpkı Reformasyon döneminde Töton ülkelerinde olduğu gibi kilise yapısı temelden çöker. Kilise söz konusu olduğunda iktidarla töre arasındaki ilişki bir dereceye kadar şimdiye dek üzerinde durduğumuz örneklerde görülen ilişkinin tersinedir. Pozitif töre, ana babaya, kocalara, krallara, onlar iktidar sahibi oldukları için boyun eğmeyi emreder. Oysa kilisenin iktidarı törel yetkisinden gelir. Ne var ki bu ancak bir noktaya kadar doğrudur. Kilise tehlikeden uzak bulunduğu zaman tıpkı ana babaya, kocalara ve krallara boyun eğmeyi emreden töre gibi kiliseye boyun eğmeyi emreden bir töre gelişir. Bu boyun eğdirici töreyi reddeden devrimci düşünüş de aynı biçimde gelişir. Geçerli dinsel inanışlara aykırı düşünüş ve bölünme, kilisenin özellikle nefret ettiği şeyler olduğundan bunlar devrim programlarında esas ögelerdir. Bununla birlikte papaz, iktidarına karşı çıkışın daha karmaşık sonuçları da vardır. Kilise töre kurallarının resmi bekçisi olduğundan, kiliseye karşı çıkanların doktrin ve yönetim konularında olduğu kadar törel konuda da başkaldırmaları olasılığı vardır. Kiliseye karşı çıkanlar ayaklanıp, Püritanlar gibi daha da katı sınırlamalar içine ya da Fransız devrimini yapanlar gibi daha da büyük bir gevşeklik içine düşebilirler. Ama her iki durumda da töre, eskiden olduğu gibi bir kamu kuruluşunun kararlarına bağlı bir konu olmaktan çıkıp özel bir konu niteliği kazanır. Kişisel törenin genellikle en yumuşak bir resmi papaz töresinden bile daha kötü olduğu sanılmamalıdır. Milattan önce 6. yüzyıl sıralarında Yunan kolektif vicdanı insanların kurban edilmesi geleneğine karşı güçlü bir nefret duymaya başladığı zaman, Delf tapınağındaki kahinlerin bu insani reformu kösteklemeye ve eski katı uygulamalarını sürdürmeye çalıştıklarına dair elde kanıtlar vardır. Aynı şekilde günümüzde de devlet ve kamu vicdanı bir erkeğin ölü karısının kız kardeşiyle evlenmesini hoş görse bile kilise iktidar sahibi olduğu sürece eski yasağı sürdürür. Kilise iktidarının zayıfladığı yerde töre birkaç ayrıcalıklı insan dışında gerçekten kişisel bir nitelik kazanmamıştır. Çoğunluk için töreyi gerek genellikle komşuların görüşleri, gerek işverenler gibi güçlü grupların görüşleri demek olan kamuoyu temsil eder. Günah işleyenin görüş açısından değişiklik yüzeysel ve aynı zamanda eskisine oranla daha kötü olabilir. Birey, günahkar olarak değil de yargıç olarak kazançlı çıktığı zaman gayri resmi demokratik yönetim heyetinin bir bölümü haline gelir. Oysa kilisenin güçlü olduğu yerde birey, yetkili orunun yasalaşmış kararlarını kabul etmek zorundadır. Törel duyguları güçlü olan protestan, papazın törel işlevlerini zorla alır ve başka insanların sevapları ve günahları karşısında, özellikle günahları karşısında yarı yönetici bir tutum kazanır. Komşularının kusurlarını ve çılgınlıklarını saptayıp anlatmaktır bütün yapacağın şey. Bu anarşi değildir, demokrasidir bu. Törel kuralların iktidarın bir anlatımı olduğu tezi gördüğümüz üzere tamamiyle doğru değildir. İlkel kavimlerin aynı topluluktan olanların evlenmelerini yasaklayan kurallarından bu yana, Uygarlığın her aşamasında iktidarla görünür bir ilişkisi bulunmayan törel ilkeler vardır. Kendi toplumlarımızda homoseksüelliğin lanetlenişi bir örnek olarak gösterilebilir. Törel kuralların iktisadi iktidarın bir anlatımı olduğu biçimindeki Marksist tez ise, bu kuralların genellikle iktidarın anlatımı olduğunu ileri süren tezden daha da yetersizdir. Bununla birlikte Marksist tezi doğru çıkaran birçok durumlarda vardır. Örneğin, ruhban sınıf dışındaki en güçlü kesimin büyük toprak sahipleri olduğu, piskoposlukların ve manastır tarikatlarının gelirlerini topraktan sağladıkları ve borç para verenlerin sadece Yahudiler olduğu Orta Çağ'da, kilise hiç duraksamadan tefeciliği, daha doğrusu her türlü faizle borç para verme yolunu lanetlemişti. Bu bir borçlar töresiydi. Zengin tüccar sınıfının güçlenişiyle birlikte bu yasağın sürdürülmesi olanağı ortadan kalktı. Yasak önce müşterilerinin çoğu kentli ve zenginler olan Calvin, daha sonra protestanlar ve en sonunda bütün Katolik kilisesi tarafından kaldırıldı. Bir dipnot. Bu konuda bakınız Towne'nin Din ve Kapitalizmin Yükselişi. Bu sefer borç verenler töresi moda oldu. Ve borç ödememe en büyük günahlardan biri sayılmaya başladı. Dostlar Cemiyeti daha çok yakın zamanlara kadar kuramsal olarak değilse bile uygulama alanında müflisleri üye kabul etmiyordu. Düşmanlara karşı uygulanan töre kuralları konusunda çağlar arasında büyük ayrılıklar vardır. Bunun nedeni de ayrı ayrı çağlarda iktidarın kar sağlayacak biçimde kullanılışının büyük değişiklikler göstermesidir. Bu konuda önce eski ahitin ne dediğine bakalım. Allah'ın Rab, mülk olarak alınmak için gitmekte olduğun diyara seni götüreceği ve senin önünden çok milletleri, Hittileri ve Girgaşileri ve Amorileri ve Kenanları ve Peizzileri ve Hivileri ve Yebusileri senden daha büyük ve daha kuvvetli 7 milleti kovacağı ve Allah'ın Rab onları senin önünde ele vereceği ve sen onları vuracağın zaman onları tamamen yok edeceksin. Onlarla ahdetmeyeceksin ve onlara acımayacaksın ve onlarla hısımlık etmeyeceksin. Kızını onun oğluna vermeyeceksin ve onun kızını oğluna almayacaksın. Çünkü o senin oğlunu benim ardımca yürümekten saptıracak ve başka ilahlara kulluk edecekler. Ve Rabbin öfkesi size karşı alevlenecek ve seni çabuk yok edecek. 1. Eski Ahit Tesniye 7-1-4. Eğer bütün bunları yaparsanız, bütün kavimlerden ziyade mübarek olacaksın. Erkek olsun, kadın olsun, sizin aranızda ve hayvanlarınız arasında kısır olmayacak. 2. Eski Ahit Tesniye 7-14. Bu 7 milletle ilgili olarak ileriki bir babda söylenenler ise daha açıktır. Ancak Allah'ın Rabbin miras olarak sana vermekte olduğu bu kavimlerin şehirlerinden nefes alan kimseyi sağ bırakmayacaksın. Fakat onları, Allah'ın Rabbin sana emrettiği gibi tamamen yok edeceksin. Ta ki kendi ilahlarına yaptıkları bütün mekruh şeylerine göre yapmayı size öğretmesinler. 1. Dipnot Eski Ahit Tesniye 20-16-18. Buna karşılık bu milletlerin şehirlerinden olmayıp senden uzakta bulunan bütün şehirlere 2. Dipnot Eski Ahit Tesniye 20-15. Daha merhametli davranmaya izin veriliyor. Onun her erkeğini kılıçtan geçireceksin. Ancak kadınları ve çocukları ve hayvanları ve şehirde olan her şeyi, bütün malını kendin için çapul edeceksin. Ve Allah'ın Rabbin sana verdiği düşmanlarının malını yiyeceksin. 3. Dipnot Eski Ahit Tesniye 20-13-15. Hatırlanacağı üzere Sol, Amalekileri vurduğu zaman işi hafif tuttuğu için başı derde girmişti Tanrı'yla. Ve Amalekilerin kralı Agag'ı sağ olarak tuttu ve bütün kavmi tamamen kılıçtan geçirdi. Fakat Sol ve kavim Agag'ı ve koyunlarla sığırların ve semiz hayvanların en iyilerini ve kuzuları ve her şeyi esirgediler ve onları tamamen yok etmek istemediler. Fakat değersiz ve zayıf olan her şeyi tamamen yok ettiler. Ve Samuel'e Rabbin şu sözü geldi. Sol'ü kral ilan ettiğime nadim oldum. Çünkü artık ardımdan döndü ve sözlerimi tutmadı. 4. Dipnot. Eski Ahit 1. Samuel 15:8-11. Bu mezmurlarda Yahudi kavmi dışındaki bütün kavimler karşısında İsrailoğullarının çıkarlarının gözetildiği, bütün hakların yabancı kavimlerle çatışan İsrailoğullarına tanındığı ama İsrail kavmi içinde din çıkarlarının, yani ruhban sınıfı çıkarlarının bu sınıftan olmayanların iktisadi çıkarlarına üstün tutulduğu açıkça görülmektedir. Rabbin sözü Samuel'e geldi gelmesine ama Sol'e gelen de Samuel'in sözü oldu ve bu söz şöyleydi. Öyleyse kulaklarıma gelen bu koyun melemesi ve işittiğim sığır böğürmesi nedir? Bir dipnot. Eski Ahit 1. Samuel 10:14. Bunun üzerine Sol'ün günahını itiraf etmekten başka çaresi kalmadı. Yahudileri yenilen düşmanlarının kökünü kurutmaya yönelten şey, anlaşıldığına göre mikropları koyunlarla sığırlara bile bulaşmış olan putperestlikten duydukları dehşettir. Ne var ki antikitede hiçbir ulus yenilen halklara ne yapılacağını sınırlandırma konusunda türel ya da törel kurallar benimsemiş değildi. Yenilen halkların büyük bölümünü ortadan kaldırmak, geri kalanlarını da köle olarak satmak görenek halindeydi. Bazı Yunanlılar, örneğin Troyalı Kadınlar adlı eserinde Öripides, tutsakların ortadan kaldırılması usulüne karşı çıkan bir anlayış ortaya atmaya, yenenlerde acıma duygusu yaratmaya çalışmışlarsa da pek başarı kazanamamışlardır. Yenilenler iktidar sahibi olmadıklarından merhamet görmeye de hakları yoktu. Bu görüş kuramsal olarak bile ta Hristiyanlığın ortaya çıkışına kadar bırakılmadı. İnsanların düşmanlarına karşı da görevleri bulunduğu, anlaşılması ve kabul edilmesi zor bir kavramdır. Acıma, antikitede bir erdem olarak kabul ediliyordu. Ama ancak başarı kazandığı, yani düşmanı dost haline getirdiği zaman. Bunun dışında bir zayıflık sayılıyordu. İnsanların yüreklerine bir kez korku düştü mü, kimse yüce ruhluluğun adını anmazdı o zamanlar. Romalılar ne Anibal'e ne de Spartaküs'ün ardınca gidenlere acımışlardı. Şövalyelik çağında bir şövalye başka bir şövalyeyi tutsak etti mi ondan tutsağına ince davranması beklenirdi. Ne var ki şövalyeler arasındaki çatışmalar o kadar ciddi değildi. Buna karşılık Albigenslere en ufak bir acıma gösterilmemiştir. Zamanımızda Finlandiya, Macaristan, Almanya ve İspanya'daki terör hareketlerinin kurbanlarına da hemen hemen aynı derecede büyük bir gaddarlıkla davranılmış ve buna karşı siyasal muhaliflerden başka sesini yükselten olmamıştır. Rusya'daki terör hareketine de bu kez solcuların büyük çoğunluğu ses çıkarmamışlardır. Bugün de tıpkı eski Ahit çağındaki gibi düşman büyük korku yaratacak kadar korkunç oldu mu, düşmana karşı da insani görevlerin bulunduğu kimsenin hatırına gelmemektedir. Aslında pozitif töre hala sadece kendisini ilgilendiren toplumsal grup içinde geçerlidir ve bundan dolayı aslında bir yönetim dairesidir. Törel yükümlülüklerin insan ırkının sadece bir bölümüne ait olmadığını, kavgacı yaratılışlı insanlara bir dünya hükümetinden başka hiçbir şey kabul ettiremez. Bu tip insanlar bir dünya hükümeti olmadıkça törel yükümlülüklere bütün ırkların uyması gerektiği görüşüne ancak mükemmelliğe ulaşmak için başvurulacak bir düşünce gözüyle bakarlar. Bu bölümde şimdiye kadar hep pozitif töre üzerinde durdum. Bunun yetmediği ise açıktır. Genel konuşmak gerekirse, devrime yer vermemekle, çekişmelerin şiddetini azaltacak bir şey yapmamakla ve yeni bir törel anlayış getirdiğini ileri süren peygambere hak tanımamakla, pozitif töre iktidarların gücüne güç katmaktadır. Burada çözümü güç bazı kuramsal sorular ortaya çıkar. Ama biz bunlar üzerinde durmadan önce, ancak pozitif töreye karşı bir muhalefetin başarabileceği bazı şeyleri kendi kendimize anımsatalım. Dünya, dört İncil'e bazı şeyler borçludur gerçi. Ama eğer dört İncil'in etkisi daha derin olsaydı, dünya da ona daha çok borçlu kalırdı. Dünya, köleliği ve kadınların ezilmesini reddedenlere de bazı şeyler borçludur. Dünyanın bir gün, savaşı ve iktisadi adaletsizliği reddedenlere de borçlu kalacağını umabiliriz. dünya 18. ve 19. yüzyıllarda hoşgörü havarilerine çok borçluk almıştır. Bizimkinden daha mutlu bir çağda belki yine kalacaktır. Orta Çağ kilisesine karşı, Rönesans monarşilerine karşı ve bugünkü plütokrasi iktidarına karşı devrimler durgunluktan doğacak bozulmadan kaçınmak için zorunludur. İnsanlığın devrime ve bireysel töreye gereksinmesi bulunduğunu kabul edince, ki kabul etmek zorundayız, ortaya dünyayı anarşiye sürüklemeden bunlara bir yer bulmak sorunu ortaya çıkıyor. Üzerinde durulması gereken iki soru vardır. Önce pozitif törenin kendi açısından kişisel töreye ısınmak için olması gereken en akıllıca tutum nedir? İkincisi, kişisel töre pozitif töreye ne dereceye kadar saygı borçludur? Yalnız bunları tartışmaya girişmeden önce kişisel töreyle ne anlatılmak istendiğini bir parça açıklamak gerekiyor. Kişisel töre tarihsel bir fenomen olarak ya da felsefi görüş açısından ele alınabilir. Birincisinden başlayalım. Tarihin bildiği kadarıyla hemen hemen bütün bireyler bazı eylemlere karşı derin bir dehşet duymuşlardır. Bir kural olarak bu eylemler sadece bir tek birey tarafından değil, fakat bütün bir kabile, bütün bir kavim, bütün bir ulus, bütün bir mezhep ya da sınıf tarafından menfur veya mekruh sayılmıştır. Bazı eylemlerin mekruh veya menfur sayılışının başlangıçta nereden çıktığı bilinmiyor. Bazıları ise törede yenilik getiren tarihsel kişilere dayanıyor. Müslümanların neden hayvan ya da insan suretleri yapmadıklarını biliyoruz. Peygamberleri bunu yasaklamıştır da ondan. Sofu Yahudilerin neden tavşan yemediklerini biliyoruz. Musa şeriatı tavşanı mekruh tutar da ondan. Bu gibi yasalar kabul olundukları zaman pozitif törenin malı olurlar. Ama başlangıçta ya da hiç değilse bilinen doğuş dönemlerinde bunlar kişisel törenin malıydılar. Bununla birlikte töre ister pozitif olsun ister negatif, bizler için tapınma törenleriyle ilgili kurallar ve emirlerden daha başka bir anlam taşır hale gelmiştir. Töre bizim tanımadığımız biçim içinde ilkel bir görünüş değil, Çinli bilgeler, Hintli Budistler, İbrani peygamberleri ve Yunan filozofları gibi birbirinden bağımsız bir takım kaynaklardan doğmuş olduğu görünüşünü taşır. Tarihteki önemlerini küçümseyemeyeceğimiz bu adamların hepsi de birbirlerinden bir iki yüzyıl arayla yaşamışlar ve hepsi de kendilerini daha önce gelenlerden ayırmaya yarayan belirli nitelikler taşımışlardır. Lao Tse ve Zhong Tse, Tao akidesini gelenek yoluyla ya da başkalarının hikmetleri yoluyla değil, kendilerine göre kendi bildikleri kadar öğretirler. Tao akidesi de belirli bir takım görevlerden ibaret olmayıp bir yaşayış yolu, bir düşünüş ve duyuş tarzıdır. Öyle bir duyuş ve düşünüş tarzı ki herhangi bir durumda ne yapılması gerektiği kurallara gerek duyulmaksızın bir öğretinin içinde açık seçik görülecektir. Aynı şey ilk Budistler için de söylenebilir.